Kitabın adı İki Dirhem Bir Çekirdek. Kitabın yazarı İskender Pala. Yayın evi Baba Ali Kültür Yayıncılığı. Basım ve tarihi 1. basım Kasım 2000. Bu kaset Bakırköy Belediyesi Zuhurat Baba Görme Engelliler Kültür Sanat Merkezi kayıt stüdyosunda doldurulmuştur. Okuyan Müzeyyen Yılmaz. 1. kasetin A yüzü. Sunuş. Anlatımı güzelleştirmek, savunulan fikir ve düşünceyi daha etkili kılmak üzere her dilde kalıplaşmış bazı sözler bulunur. Atasözleri, dua ve temenni sözcükleri, sövgü ve ilençler, bilmece ve tekerlemeler gibi. Bu tür kalıplaşmış sözler arasında dilin bünyesinde en sık rastlananlar ise deyimlerdir. İki ya da daha fazla kelimeden meydana gelen ve kelimelerin öz anlamları dışında yeni bir anlam ifade eden söz gruplarına deyim denilir. Eskiler buna tabir derlerdi. Dilin bünyesinde kalıplaşmış ve kökleşmiş olarak değişmeden kullanılan deyimler hiç şüphe yok ki anlatıma canlılık ve güç katarlar. Bu sayede düşünceler ve olayların muhataba daha etkili biçimde yansıtıldığı bir gerçektir. Deyimler, atasözleri gibi her durumda kesin doğru olmayabilir ve genel kural niteliği taşımazlar. Bunun yerine yalnızca özel bir durum karşısında doğru kabul edilir ve öylece kullanılırlar. Nitekim kurallı bir cümle niteliği gösteren deyimler de vardır ve bunlar atasözlerine benzese de anlatımda deyim görevi yaparlar. Et tırnaktan ayrılmaz dediğimizde her durumda kesin bir doğruyu anlatmış oluruz. Bu bir atasözüdür. Oysa et tırnak olmak dersek bazı durumlar için geçerli olan bir deyimi ifade etmiş oluruz. Atı alan Üsküdar'a geçti dediğimiz vakit özel bir durumu, garip kuşun yuvasını Allah yapar dediğimiz vakit de genel bir doğruyu anlatmış oluruz. Elinizdeki çalışmada atasözü gibi görünen deyimler bu türdendir. Atasözleri ortaya çıkarken genellikle uzun zamanların tecrübeleri sonucu ulaşılan doğruların veciz ifadesi biçiminde söylenir. Oysa deyimler genellikle bir öyküye, bir efsane veya vakaya dayanır. Bazı kişilerle ilgili anılar ve hikayeler, tarihten alınmış olaylar vesaire deyimlerin ortaya çıkış nedenleri arasında ön sırayı alırlar. Bu bakımdan deyimlerin kaynaklarını arayıp bulmak oldukça meşakkatli bir iştir. Osmanlı tarihleri, eski ansiklopedik eserler, tarih sözlükleri, tezkireler, letaifnameler, durub-ı emsal ve tarihi fıkra derlemeleri, muhtelif el yazması kitap ve mecmualar, bilimsel araştırmalar, folklor periyodikleri, halk kültürü araştırmaları vesaire hep deyimleri perakende biçimde bulabileceğimiz eserlerdir. Bazen rastgele bir sayfada, bazen bir dipnotta, bazen de hiç ummadığımız bir el yazması sayfasında bir deyimin ortaya çıkış hikayesiyle karşılaşmak mümkündür. Yıllardır deyimlerin hikayelerini buldukça Zaman Gazetesi'ndeki sütunumda peyderpey yazdım. Okuyucularımdan bu konuda çok sayıda mektup ve takdir aldığımı itiraf etmeliyim. Hemen hepsi bu hikayeleri topluca bulabilecekleri bir kaynak soruyorlardı. Biz bu konuda iki kitaptan yararlandık. Bunlardan biri Osman Çizmecilere, diğeri de Yusuf Ziya Bahadınlı'ya aitti. Her iki çalışma da maalesef bugün artık kitapçı vitrinlerinde yer almamaktadır. Okuyucuya ilginç gelen bu tür hikayelerin topluca bulunabileceği bir kaynak ihtiyacıdır ki elinizdeki kitabın oluşmasına vesile oldu. Çalışmamızın asıl önemli yanı ise Osmanlı harfli kaynaklarda rastlayıp derlediğimiz deyimleri de ihtiva etmesidir. Elinizdeki kitapta 99 adet deyimin hikayesi yer aldı. Bunları bir kitapta toplama cesaretini okuyucularımızın takdir ve teşviklerinden aldık. Ancak bu deyimlerin derlenmesinde en büyük pay hiç şüphesiz Van 100. Yıl Üniversitesi'nde bir tez çalışması için dergilerde çıkan bütün makalelerimi ve bu arada gazete yazılarımı günü gününe dosyalayan, kalemimden çıkan hemen her satırın arşivini tutarak yazdığım deyimlerden bana bir dosya dolusu hazır malzeme gönderen değerli meslektaşım Ayça Demir'e aittir. Sevgili öğrencilerim A. Şenyurt ile E. Eroğlu'nun da teknik konularda çok yardımlarını gördüm. Önerilerini aldım. Baba Ali Kültür Yayıncılığı kitabın Özenli baskısı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deyimlerimizin ortaya çıkış hikayelerini bilmek, konuşurken bize ne kazandırır bilmem ama dilimizin kültüre yansıyan yüzüne bir renk katacağı kesindir. Umarız bu konuda daha geniş araştırma yapacaklar için bu küçük kitap bir başlangıç olur. İskender Pala. Abayı yakmak. Aba, dövme yünden değişik kalınlıklarda yapılan bir tür kumaşın adı olup genellikle beyaz renkte imal edilir. Siyah renklisine ise kebe denir. Bu cins kumaşın kullanıldığı pek çok yer olmakla beraber aba denilince genellikle dervişlerin giydiği hırka anlaşılır. Vücudun tamamını örtecek kadar geniş ve uzun, yakasız ve yensiz dikilen abanın özelliği düğmesiz olup kuşak ile kullanılmasıdır. Abanın tekke mensupları ve tasavvuf ehli olanlar yanında diğer insanlar tarafından da kullanılan bir giyecek olması aba hakkında dilimize pek çok deyim ve atasözü kazandırmıştır. Mesela abalı, fakir, kimsesiz, abacı, mecazen hazıra konmayı seven bedavacı, abası 40 yerinden yamalı, yırtık pırtık giyecek kadar fakir, alacı abalı, hırkası yamalıklarla dolu olacak kadar fakir, abaya bürünmek, tasavvuf yoluna girmek, kaba yani kebe yerine aba giymek, tasavvuf yoluna girmek, başını abaya çekmek, mecazen ölmek. Aba da bir, kaba da bir giyene, güzel de bir, çirkin de bir sevene, inandığı şey adına her şeyi hoş gören, ince eleyip sıp dokunmayan, meşrebince yaşamak için başkalarının ayıplamalarının hiçe sayan. Aba vakti yaba, yaba vakti aba olmaz. Her işi uzun bir araç veya yol yordan mevcuttur. Yaba, harmanda ekin savurmaya yarayan dört çatallı tırmık çeşidi olup, aba giymiş bir insan tarafından kullanılması zordur. Bunun birinci sebebi harman mevsiminin çok sıcak olması, ikincisi de yaba sallarken abaya dolaşmasıdır. Buradan yola çıkarak atasözünden mecazen ibadet zamanı ibadet, iş zamanı iş anlayışı çıkartılabilir. Abanın kadri yağmurda bilinir. Aba insanı yağmurdan koruduğu gibi aba bürünen insanlar da bela yağmurlarından korunurmuş diye rivayet olunuyor. Aba yeniden yıldız gösterir. Maddi zenginlik veya manevi kudret ile dileğini muradına erdirecek kudrete sahip kişileri anlatır. Bir adam var atarım, nerede olsa yatarım. Gezginci dervişlerin halini anlatan bu söz taşa toprağa, oduna tahtaya, çula çaputa ehemmiyet vermeyen kişilere özgü anlayışın ifadesi olup gönül zenginliğini anlatır. Zeyl, aba ile alakalı olarak üç deyim daha kaldı. Tam da zamanımızı anlatıyorduk. Birincisini vur abalıya diye kullanıyorlar. İkincisine aba altından sopa göstermek diyorlar ki derviş geçinme iddiasındayken dervişliğe yakışmayan işler yapmaktan kinaye olarak çok masum gibi görünüp de zorbalığa soyunmayı karşılıyor. Diğeri de üçüncü kişiler için kullanılan abacı kebeci bu neci, abacı kebeci sen neci sözüdür. Sanırız bunu izaha hacet yoktur. Şimdi gelelim abayı yakmaya. Bu deyim mecazen birisine aşık olmak, tutulmak, gönül vermek gibi anlamlar ihtiva eder. Dervişler arasında birilerinin aşkının büyüklüğünden bahsedilecekse eskiden "O abası hayli yanıktır" gibi ifadeler kullanılırmış. Eski tekkelerin mimari kompleksi içinde bir mescit veya cami, ortada şadırvanı olan bir avlu veya avluyu çevreleyen derviş hücreleri, büyükçe bir dershane, mutfak, kiler, ambar vesaire bulunduğu bilinmektedir. Bilhassa kış aylarında dershanenin ocağı hala ateşle yakılarak dervişhanenin burada toplanmaları sağlanır. Böylece hem iktisat yapılmış hem de uzun saatler mürşitten istifade ortamı oluşturulurdu. İşte böyle bir kış gecesinde yün abalarına bürünmüş dervişler dershanede halka olup Şeyh Efendi'yi dinlemeye başlamışlar. Efendi Hazretleri çok coştukça anlatmış, anlattıkça coşturmuş ve dervişler kendilerinden geçecek derecelere gelmişler. Bu sırada ocağa sırtı dönük dervişlerden birisinin abasına ateş sıçrayıp dumanı tütmeye başlamışsa da dervişin sıcaklığı hissettiği yok. İçindeki ateş dışındakinin sıcağını bastırmış durumda. Pir aşkına, yar aşkına yanmaya devam ediyor. Nihayet Şeyh Efendi dumanı fark edip bu müridini ikaz ile yanmaktan kurtarıyor ve arkadaşları arasında mahcup olmasın diye onu diğerlerine gerçek hak aşkı, aşıkı olarak tanıtıyor. Şimdi argu lisanda kullanılan abayı yakmak deyimi işte o hadisenin yadigarıdır. Adın deftere geçti. Dilimizi hak etmediği halde bir makamın yetkilerini kullanarak üst perdeden konuşan yahut önemsiz bir başarısı üzerine bir yumurta binbir gıt gıdak ortalığı velveleye verenler hakkında söylenen bir deyim vardır. Anır eşeğim, anır, adın deftere geçti. Deyimin ilginç bir hikayesi var. Osman Çizmecilerin ünlü Deyimler ve Öyküleri adlı çalışmalarından naklen anlatalım. Tarihimizdeki ilk istatistik Tanzimat yıllarında yapılmış. Ancak o yıllarda sayımın ve sayılmanın faydasını anlamayan insanlara istatistiği izah etmek çok zor olduğundan yetkililer düşünüp taşınmışlar ve yumuşak geçiş için öncelikle köylerde bir hayvan sayımı yapmayı uygun bulmuşlar. Köylünün biri sayım bittikten, memurlar gittikten sonra ahırdaki eşeğinin durmadan anırdığını görmüş. Adam sabahtan beri bir işe yaramadan yalnızca semiren eşeğine bakmış, bakmış ve sayım sebebiyle yapamadığı işlerinin boşa geçen gününün acısıyla çıkışmış. Anır eşeğim, anır, adın deftere geçti. Afyonu patlatmak. Eski tiryakiler Ramazan'da afyonu macun haline getirir ve mercimek büyüklüğünde toplar yapıp her sahurda 2-3 tane yutarlarmış. Ancak her bir macunu sırasıyla 1-2-3 kat kağıtlara sarmayı da ihmal etmezlermiş. Böylece kağıt mide öz suyunda eriyince macun midede dağılır ve birkaç saatliğine keyif devam edermiş. Tabii 2 kat kağıda sarılan macun birkaç saat sonra 3 kat kağıda sarılı macun da onu takiben kana karışınca tiryaki iftara kadar rahat etmiş oluverir. Ancak bu planın yolunda gitmediği, afyonun kağıdının zor parelendiği yahut kana karışması geciktirdiği durumlarda tiryaki krizlere girer ve dış dünyadan adeta kopar. Afyonu patlayıp kana karışasıya kadar farklı tepkiler verir. Konuşulan veya yapılan şeye uygun karşılık verilmeyen, anlama ve algılama geciken durumlarda "daha afyonu patlamadı galiba" gibi cümleler söylenmesi bundandır. Ağzına tükürmek. Argo sözler arasında ağzına tükürdüğümün veya ben onun ağzına tükürürüm gibi kullanımlara rastlaşmışsınızdır. Terbiyesi el vermeyenler için ağır küfürler yerine kullanılan ağza tükürmenin aslı bir takım hurafelere dayanır. Eskiden sıtma, ateşli hastalıklar, ellerde çıkan sihirler, akli dengesini yitiren kişiler vesaire için bir takım cahil hocalara gidilip nefes ettirilirdi. Tıbbın gelişmediği ve din istismarının alıp yürüdüğü zamanlardan kalan bu alışkanlık hala binlerce saf insanın akın akın falcıların, cinci hocaların veya sözde ermişlerin kapısında birikmelerine sebep olmaktadır. Eskiden hastalara nefes eden kişiler hiç olmazsa birkaç dua ile içinde şifa sözü geçen ayetleri okurlar ve Kur'an'ın şifa olmasından medet umarak kendilerince bir kağıda ayetler, tılsımlar, rakamlar, şekiller vesaire yazar, bunları üçgen biçiminde kıvırıp muska diye hastalara verirlermiş. Şimdiki muskaların içinde ne yazılı olduğunu hocanın kendisi bile bilmemektedir. Muska ve nefesin tarihine bakıldığında ta Keldanilere kadar bu tür istismarların ola geldiği görülmektedir. Gök bilimleriyle yakından ilgilenen Mezopotamya toplumu Keldanilerin falcılıkla geleceği öğrenmeye çalışmak gibi hastalıkları da ilaçlar yerine tılsımlar ile tedavi etme yöntemleri var imiş. İslamiyet bunu men etmiş olmasına rağmen kolay geçim yolu arayan bir takım cahil hocalar bu tür tedavi yollarında mahir olduklarını söyleyerek yine kendileri gibi cahil ve üstelik de çaresiz insanları istismar etmiş, güya onlara şifa dağıtmışlardır. İşte bu tür hocaların muska yazabilmeleri ve okuyarak nefes edebilmeleri için bir üstattan el almaları, yani sembolik olarak tu tu tu diyerek ağızlarına tükürtmeleri gerekir. Böylece ağzına tükürülen kişi tükürenin yetkilerini kullanabilir, onun halifesi veya vekili gibi icraatta bulunabilir. Bu bir tür icazetname ve mezuniyettir ki artık o kişinin de okuduğu hastayı iyileştirebileceği yahut muskalarının şifa olacağına inanılır. Tabii bunun karşılığında ağzına tükürene dünyalık bir şeyler de takdim edilmesi gelenektendir. Bebek yahut küçük çocukların manevi itibarına ve ermişliğine inanılan kişilere götürülerek ağzına tükürtülmesi ve ardından da ileride o kişi gibi ulu bir zat olması için dua istenmesi yakın zamanlara kadar geçerli olan Anadolu adetlerinden biriydi. Eski tekkelerin eşikleri bu sebeple çok aşınmış olmasa gerekir. Bütün bunlardan anlaşılan o ki argodaki ağzına tükürmek deyiminde bir üstünlük mücadelesi vardır. Birisinin ağzına tükürdüğünü veya tükürmek istediğini ağzına tükürdüğüm veya ağzına tüküreyim gibi basma kılıp deyimlerle ifade eden kişi söz konusu meselede ağzına tükürülenden daha usta olduğunu veya olabileceğini ima etmeye çalışmakta, bu konuda ben onun ağzına tükürürüm diyerek bir de nevi tehdit sormaktadır. Ağza tükürmenin yalnızca hasta okumaya özgü bir gelenek olmadığını şu hikayeden anlamak mümkündür. Vaktiyle saçma sapan şiirler yazan bir şair, Molla Camii'nin meclisinde "Üstad" demiş, "dün gece rüyamda şiirler yazıyordum ki Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Mübarek ağzının tükürüğünden bir parça benim ağzıma tühledi." Molla Camii adamın şiirinde keramet sezilmesi için böyle söylediğini ve güya Hızır'ın feyiz verici nefesine mazhar olduğuna dair yalancı şöhret peşinde koştuğunu anlayıp cevabı yapıştırmış. "Be ahmak, öyle değil. Bence Hızır Aleyhisselam bu şiirleri senin yazdığını görünce yüzüne tükürmek istemiş ama o sırada ağzın açık olduğundan tükürük suratına geleceği yerde ağzına girmiş." Ağzından baklayı çıkarmak. Türkçe'de bakla ile alakalı iki deyim vardır. Her ikisinde de illiyet, kurutulmuş baklanın zor ıslanması ve zor yumuşaması ile ilgilidir. Kurutulmuş baklanın ağza alındığında ıslanıp yumuşaması uzun bir süreyi ilzam eder. Sır saklama ve dilini tutma konusunda kendisine itimat edilmeyen kişiler için ağzında bakla ıslanmaz deyiminin kullanılması bu yüzdendir. Yani duyduğu bir sırrı hemen başkasına anlatır, demlenesiye kadar yahut bir baklanın ıslanacağı müddet kadar olsun beklemez demeye gelir. Baklayla ilgili diğer deyim baklayı ağzından çıkarmaktır. Deyim içimizden geçtiği halde mekan ve zaman müsait olmadığı için nezaket veya siyaseten söyleyemediğimiz şeyler için birisinin bizi ikazı zımmında çıkar ağzından baklayı demesine işarettir. Deyimin hikayesi şöyle. Vaktiyle çok küfürbaz bir adam yaşarmış. Zamanla kendine yakıştırılan küfürbazlık şöhretine tahammül edemez olmuş. Soluğu bir tekkede almış ve durumu tekkenin şeyhine anlatıp sırf bu huyundan vazgeçmek için dervişliğe soyunmaya geldiğini söylemiş. Şeyh efendi bakmış, adamın niyeti halis, geri çevirmek olmaz, matbahtan bir avuç bakla tanesi getirtmiş. Bunları okuyup üfledikten sonra yeni dervişe dönüp tembih etmiş. Şimdi bu bakla tanelerini al. Birini dilinin altına, diğerlerini cebine koy. Konuşmak istediğin vakit bakla diline takılacak. Sen de küfretmeme isteğini hatırlayıp o anda söyleyeceğin küfürden vazgeçeceksin. Bakla ağzında ıslanıp da erimeye başlayacak olursa cebinden yeni bir baklayı dilinin altına yerleştirirsin. Adamcık şeyhinin dediği gibi tekkede kalıp kendini kontrol etmeye başlar. Bu arada şeyh efendi de bir yere gidince onu yanından ayırmamaktadır. Yağmurlu bir günde şeyh ile derviş bir sokaktan geçerken bir evin penceresi hızla açılır ve gençten bir kız çocuğu başını uzatarak "Şeyh efendi biraz durur musun?" deyip pencereyi kapatır. Şeyh efendi söyleneni yapar. İlla yağmur sicim gibi yağmaktadır. Sığınacak bir saçak altı da yoktur. Üstelik niçin durdurulduğunu henüz bilmemektedir ve kız da pencereden kaybolmuştur. Bir ara evin kapısına varıp kızın ne istediğini sormak geçer içinden ve tam kapıya yöneleceği sırada kız tekrar pencerede görünür ve "Şeyh efendi" der. "Birkaç dakika daha bekleseniz." Şeyh içinden la havle çekse de denileni yapmamak tarikat adabına mugayir olduğundan biraz daha beklemeyi göze alır. O sırada küfürbaz derviş kendi kendine söylenmeye başlamıştır. Yağmurun şiddeti gittikçe artmakta, bizimkiler de iliklerine kadar ıslanmaktadırlar. Nihayet pencere üçüncü kez açılır ve kız seslenir. Gidebilirsiniz artık. Şeyh efendi merak eder ve sorar. İyi de evladım, bir şey yok ise bizi niçin beklettin? Efendim der kız. Elbette bir şey var. Sizi sebepsiz bekletmiş değiliz. Tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de tepeli olur, horoz çıkarmış. Annem sizi geçerken gördü de yumurtaları kuluçkaya koydu. Münasebetsizliğin bu derecesi üzerine Şeyh Efendi, ulan derviş der, çıkar ağzından bakılayı. Ahfeş'in keçisi. Ahfeş, Arap gramerinin en büyük alimlerinden üç ayrı kişinin adıdır. Abülhasan Said bin Mes'ade, Ebu'l-Hattab, Abdülhamid ve Ali bin Süleyman. Bunların her üçü de yaptıkları çalışmalarıyla Arapçaya büyük hizmetlerde bulunmuşlar. Ancak içlerinden birinin adı bu çalışmalarından dolayı değil, çalışma sisteminden dolayı ibretle anıla gelmiştir. Ahfeş kelimesi aslında tropikal iklimlerde görülen bir tür göz hastalığının adıdır. Güneşe ve ışığa aşırı duyarlılık sebebiyle ortaya çıkan bu hastalığa yakalananlar gözlerini kısarak bakmak zorunda kalırlar. Bu da ciltlerinde bozulmalara sebep olurmuş. Ahfeşlerin gözleri küçük olup geceleyin gündüzden, bulutlu havada da gün ışığından daha iyi görürlermiş. Söz konusu dilci de bu illetten mustarip olduğundan Ahfeş lakabıyla tanınmış ve asırlar içerisinde artık adı yerine yalnızca lakabı kullanılmıştır. Ahfeş yaşadığı muhit itibariyle dil konusunda verdiği dersleri dinlemeyi istekli kimse bulamaz. Sayıları birkaçı geçmeyen öğrencileri de sık sık derslere devamsızlık ederlermiş. Böyle durumlarda Ahfeş hem öğretmenliğin hakkını vermek, hem devletten aldığı parayı hak etmek, hem de bilimsel araştırmalarını ilerletmek için öğrencisi sınıfta dersini anlatmaya devam eder. Kesinlikle vazifesini aksatmazmış. Ancak sınıfta bir muhatap olursa ders takririnin daha zevkli geçeceğini düşünüp keçisinin boynuna bir ip geçirerek bir öğrenci gibi kendisiyle beraber derslere getirmeye başlamış. Dersini anlatıyor, gerekli yerlerde anladın mı diyerek keçinin yularını çekiyormuş. Keçi yuları her çekildikçe mecburen başını öne eğiyor, Ahfeş de bunu tasdik manasına alıp bir sonraki bahse geçiyormuş. Ahfeş ile keçisi arasındaki bu hoca öğrenci ilişkisi o kadar uzun sürmüş ki sonunda keçi Ahfeş'in anladın mı manasına gelen hitabını duyar duymaz ipinin çekilmesine gerek kalmadan şartlı refleks ile başını sallamaya başlamış. Ahfeş yıllarca derslerine böyle devam etmiş ve dilin inceliklerini öğrenecek insan bulamayınca keçisini öğretmeyi bir görev şuuru saymış. Ama ne yazık ki keçisi asla konuşamamış. Şimdilerde Ahfeş'in keçileri yavaş yavaş hecelemeyi söktüler. Ama ne yazık ki hala tabii efendim, haklısınız üstadım, doğru söylüyorsunuz azizim, baş üstüne müdürüm demekten öte geçemediler. Ahfeş'in keçisi gibi başını sallayanların bu bapta gösterdikleri ilerleme ise şartlı refleks olmaktan çıkıp iradi refleks halini aldı. Buna da zamanımızda salla başını al maaşını diyorlar. Ali Cengiz oyunu. Hile ile iş yapanların dalaverelerine ve akla gelmeyecek tuzaklarına Ali Cengiz oyunu denilir. Filanca falanca bir Ali Cengiz oyunu oynadı ki diye başlayan cümlelerin arkasında şeytanın bile aklına gelmeyecek hileler, düzenbazlıklar anlatılır. Bu deyimin menşei eski bir halk hikayesine dayanır. Nakılan-ı asar ve raviyan-ı şeker güftar, şu gune rivayet ve bu yolla hikayet ederler ki, eski zamanda bir sehhar adam, gayb ilimleriyle uğraşarak istediği şekle girebilmenin tılsımını keşfetmiş. Cifr, remil, falcılık, yıldız ve kıyafet ilimlerine de vakıf olan bu adam sihirbazlıkta o derece ileri gitmiş ki canını eğlendirmek ve halka marifetini göstermek üzere sık sık şekil değiştirmeye ve insanları hayrette bırakan oyunlar çıkarmaya başlamış. Hatta bu oyunu menfaatleri için kullanmakta ve halka aldatmakta da üstüne yokmuş. Söz gelimi hanımına bahçede bir keçimiz var, pazara götürüp satıver der. Sonra da bahçeye gidip keçi kılığına girer, hanımı kendisini sattıktan sonra yine insan olup eve dönermiş. Bu sihirbaz adamın bir huyu da isteyen herkese sihrini öğretmekmiş. Ne var ki marifetini her kime öğretse sonra ona bir oyun yaparak mat eder, öldürürmüş. Mesela oyunu öğrenen kişi kanarya olsa sihirbaz bir atmaca olup onu avlar. Öğrenen ağaç olsa sihirbaz ateş olur onu yakarmış. Derin padişahı bu gidişata dur demek isteyince tellallar çağırtıp bu düzenbazı hangi kendi huzurunda mat edene kızını vermeyi vaat etmiş. Herkes bu tehlikeli sınavdan kaçarken Ali Cengiz adında fakir bir derviş bu işe talip olmuş. Ali Cengiz sihirbazdan oyunu öğrenmek üzere kurs almaya başlamış. Ne var ki surete ahmak gibi davranıp asla öğrendiğini göstermiyormuş. Böylece sihirbaz Ali Cengiz'i kolay lokma görüp oyunu en ince ayrıntısına kadar anlatmaktan çekinmemiş. Sınav padişahın cuma selamlığından sonra yapılacakmış. Ali Cengiz bir koç kılığına girip meydana gelmiş. Sihirbaz derhal bir kurt olmuş. Ali Cengiz su olup kurdu boğmak isteyince sihirbaz kendini ateşe çevirmiş. Bir müddet ikisi de kılıktan kılığa girmişler. Sonunda Ali Cengiz bir çiçek olup padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz bir eşek arısı olup üzerine konmuş. Ali Cengiz derhal darı olup yere yayılmış. Sihirbaz hemen tavuk kılığına girmiş ve darıları toplamaya başlamış. O darıları yiye dursun, Ali Cengiz arkadan bir tilki olup tavuğu boğmuş. Sihirbazın cenazesinin defnedildiği gün Ali Cengiz ile padişahın kızının 40 gün 40 gece sürecek düğünleri başlamış. Ne var ki Ali Cengiz'in sol elindeki iki parmağı eksikmiş artık. Yine de onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Not: Ali Cengiz kelimesinin Ali Cengiz, Cengiz soyu çağrışımından yola çıkarak bu deyimin Anadolu'daki Moğol istilasıyla da bir alakası bulunduğunu söylemek mümkündür. Ali Kıran Başkesen. Külhan Bey'in ağzında Ali Kıran Başkesen diye bir deyim vardır. Bıçkın ve acımasız serseriler hakkında kullanılır. Bu deyim aslında dal kıran baş keser atasözünden galattır. Atalarımızın insanları ağaç ve bitki sevgisine teşvik için dal kıranın baş kesmiş kadar suçlu olduğunu belirtmeleri eskiden beri Türk İslam töresinde ağaç ve bitki hukukunun derinliğini gösterir. Fatih'e atfedilen "ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim" sözü de bu anlayışın tezahürüdür. Ne ki bizler dal kıran baş keser sözünü Ali kıran baş kesen yapıp Anadolu'yu ağaçsız, bitkisiz bırakmışız. Doğu ve Güneydoğu'da bir tek yaprak olmaksızın uzayıp giden bozkırlar bir milli ayıp değil de nedir? Devleti bir kalem geçelim. Peki bölge insanının ağaç sevgisi bu kadar mı azalmıştır? Eğer öyle ise elbette dalı kıran başı keser sözü Ali kıran baş kesene dönüşmekte gecikmeyecektir. Çare belki de bu sözü dalı kıranın başı kesilir şekline dönüştürmekten geçiyor. Ağaç dikmek geleneğini yitireli çok olmuş. Bari ağaç katlinin önüne geçilebilse. Alkış okumak, yani alkış tutmak. Alkış kelimesinin sözlüklerdeki anlamı bir şeyin beğenildiğini, hoşa gittiğini anlatmak için el çırpmak ya da o yolda sözler söylemektir. Annemizin ak sütü kadar Türkçe olan bu kelime kargış, yani beddua kelimesinin zıt anlamlısıdır. Ancak eski lügatlar alkış tutmak ile alkış okumayı da ayma birbirlerinden ayırmışlardır. Bize göre alkış tutmak afacan bir çocuğun klas bir hareketini el çırparak övmek ise, alkış okumak da bu sanatçıyı yaşa, var ol sözleriyle onurlandırmaktır. Tarihi manasıyla alkış, padişahlar ile vezirler hakkında halk tarafından hep bir ağızdan söylenen dua sözleridir. Eskiden bayram merasimlerinde, cuma selamlıklarında ve muhtelif kutlamalarda bu tür temenniler sıkça duyulur imiş. Vaktiyle okunan alkışlardan bazıları şu türde sözler ihtiva eder: "Padişahım çok yaşa." Bu alkışta sen kelimesi yer almakta ve baktığımız tarihi kaynaklarda alkışın "padişahım sen çok yaşa" şeklini zikretmemektedirler. İfadenin bu tür kullanımı yanlıştır. Ömrü devletinle bin yaşa. Uğurun açık, ikbalin füzun olsun. Devletinle bin yaşa. Maşallah. Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var. El çırpmalar, yapılan alkışlar da tıpkı okunan alkışlar kadar övgü anlamında olumlu mana ihtiva eder. Birinci gazetenin A yüzü sonu, sayfa No. 28.